Ayrım 7.
Sayfa 71. Nasıl sağlamlaştırayım Rabbim? Yollar sayısız. Hangisini seçeyim? İçimdeki cinlere nasıl üstün geleyim? O kadar kalabalık ki onlar. Yardıma koşmazsan bittim demektir. Ne deyim de beynimi bir yana iteyim Rabbim? Aramıza girip bizi ayırmasın. Tanıksın Rabbim. San Damiano'da genç kızı gördüğümde yüreğimin nasıl çarptığına, babamla karşılaştığımda nasıl kaygılandığıma, anamdan babamdan, kadınlardan, dostlardan, rahat hayattan, kendini beğenmişlikten, ün peşinde koşmaktan, mutluluğun ta kendinden nasıl kurtarayım kendimi? Ölümlü cinler yedidir. Yedisi birden sülük gibi emiyor yüreğimi. Kendimi nasıl kurtarabilirim Rabbim Francesco'dan? Bütün gün böyle mağarada yere kapanmış, kıvranarak bağırmış çağırmış, hezeyan geçirmiş. Akşama doğru ben Assisi'de dilenip dururken Francesco yukarıdan bir ses işitmiş. Francesco, buyur Rabbim, buradayım. Francesco, Assisi'ye gidebilir miydin? Doğduğun ve herkesin seni tanıdığı o yere gidip, babanın evinin önünde durarak türkü söylemeye, oynamaya ve el çırpmaya, bir yandan da benim adımı seslenmeye başlayabilir miydin? Francesco tir tir titreyerek dinliyormuş, cevap verememiş. Derken yeniden işitmiş yukarıdan gelen sesi. Bu kez ses daha da yakınmış. Kulağına söylüyormuş. Francesco'yu ayağının altına alabilir misin? Onu aşağılayabilir misin? Bu Francesco bizim birleşmemizi engelliyor. Yok et onu. Çocuklar ardından koşacaklar. Seni taş yağmuruna tutacaklar. Genç kızlar pencerelere uğrayıp katılacaklar gülmekten. Sense vecd içinde baştan başa taşlarla yaralı, kanın aka aka kıpırdamadan bağıracaksın. Bana taş atanı Tanrı bir kere, iki taş atanı iki kere, üç taş atanı üç kere kutsasın diye. Bunu yapabilir misin? Niçin susuyorsun? Francesco tir tir titreyerek dinliyormuş. Yapamam, yapamam deyip duruyormuş kendi kendine. Ama düşüncesini açıklamaya utanıyormuş. Sonunda ağzını açmış. Rabbim, alanın ortasında oynamam ve adını seslenmem gerekse beni başka bir kente gönderemez miydin? Ama ses haşinleşmiş, hoşgörüyle şu cevabı vermiş. Hayır, Assisi'ye gideceksin. Francesco'nun gözleri yaşla dolmuş. Dudağının yapışık olduğu toprağı ısırmış. Acı bana Rabbim diye bağırmış. Zaman ver bana, ruhumu hazırlayayım, bedenimi hazırlayayım. Senden üç gün istiyorum, üç gün, üç gece sadece. Ses yeniden gürlemiş ama ses bu kez karnından geliyormuş. Hayır, şimdi. Acelen nedir Tanrım, niçin beni böyle cezalandırmak istersin? Seni seviyorum da onun için demiş Tanrı. Ses yumuşamışmış, incelmişmiş, Francesco'nun yüreğinden çıkıyormuş. Birden bağrında duyduğu eziklik yok olmuş, içine bir güç girmiş. Kendi gücü değilmiş bu, her şeye yeten bir güçmüş. Kalkmış, yüzü parıldıyormuş, dizleri güçlenmiş. Bir süre mağaranın kapısında durmuş, güneş batmak üzereymiş. Gidiyorum demiş istavroz çıkararak. Ben de tam o sırada dilenmekten dönüyordum. Azık torbam bayat ekmekle doluydu. Onu mağaranın ağzında dikilir buldum. Yüzü doğan güneş gibiydi. Göz kamaştırıyordu. Bakabilmem için elimi gözlerime siper etmem gerekti. Ekmek getirdim, acıkmışsındır. Bütün gün ağzına lokma koymadın, otur da yiyelim diyecektim. Ama söylemeye utandım. Çünkü onu görür görmez ekmeğe ihtiyacı olmadığını anladım. Gözü bana ilişir ilişmez elini kaldırdı. Yürü gidiyoruz dedi. Nereye? Uçurumu aşmaya. Yine sormaktan çekindim. Aşmak mı? Hangi uçurumu? Niçin? Anlayamıyordum. Öne düştü. Taşlar topraklar üstünde geniş adımlarla yürümeye başladı. Birlikte Assisi'nin yolunu tuttuk. Karanlık basıyordu. Batı göğü vişne çürüğü rengindeydi. Tuhaf görünüşlü esirgeyici bulutlar yükselip günün sıcaklığından kaynamaya başlayan toprağı serinletmeye başladılar. Verimli Umbria Ovası dinleniyordu. Görevini görmüştü. İnsanlara buğday, şarap ve zeytinyağı vermişti. Şimdi durgun göğe bakıyor, toprağın altındaki tohumlar yeniden büyüyüp ürün versin diye güvenle yağmuru bekliyordu. Çiftçiler eve dönüyorlardı. Önlerinde ağır ağır salına salına ilerleyen semiz, kaygısız öküzler gidiyordu. İkide bir dönüp iyilik dolu bakışlarla dönüp bizi süzüyorlardı. Bakışlarında hiçbir şaşkınlık izi yoktu. Sanki biz de onlardandık. Biz de günlük işimizi bitirmiş, bizi bekleyen saman ve yulaf dolu bir ahırın hayaline kendimizi kaptırmış, Assisi'ye dönüyorduk. Francesco düşüncelere dalmış önde gidiyordu. Zaman zaman duruyor, göğe bakıyor, kulaklarını dikip dinliyordu. Sanki biri ona seslenecekmiş gibi geliyordu içinden. Ses duymuyordu ama bütün işitilen rüzgarın ağaçtaki hışırtısı ile ta Assisi'den gelen köpek havlamalarıydı. Derken içini çekerek tırmanmasına devam ediyordu. Bir ara durup kendisine yetişmemi bekledi. Oynamasını bilir misin Leo kardeş diye sordu bana yavaşça, güvenle. Güldüm. Oynamak mı? Düğüne mi gidiyoruz yoksa? Düğüne ya, düğüne gidiyoruz Leo kardeş. Gülme, Tanrı'nın kulu evlenmek üzere. Hangi kulu? Ruh, büyük aşığı ile evleniyor. Tanrı'yla mı demek istiyorsunuz Francesco kardeş? Tanrı'yla Leo kardeş, Bernardone'nin yuvasında kalkıp oynayacağız. Alanın ortasında Leo kardeş, halk bize mutluluk dilemek üzere toplanacak. Ama bademli çörekler sunacaklarına, bizi taş ve limon kabuğu yağmuruna tutacaklar. Bademli keklerin, defne dallarının, limon çiçeklerinin kıtlığına kıran mı girdi? Taş ve limon kabuğu niye Francesco kardeş? Damat böyle istiyor. Yeniden tırmanmaya başladı. Bir daha da konuşmadı. Bir deri bir kemik baldırlarına, ikide bir tökezleyen, seke seke yürüyen çıplak kanlı ayaklarına bakıyordum. Gözünü Assisi'ye dikmiş koşuyordu şimdi. Sabredemez olmuştu. Özlem duymaya başlamıştı. Ama kentin kapısına geldiğimizde dizlerinin bağı çözülür gibi oldu, durdu. Leo kardeş dedi soluk soluğa, yalvarır bir sesle kolumu tutup. Hatırlar mısın? Hani zeytinlik tepesinde o gece İsa kollarını göğe kaldırmıştı. Baba, şu tası alsınlar elimden demişti. Alnından ter damlıyordu. Leo kardeş titriyordu. Onu gördüm. Leo kardeş oradaydım ve onu gördüm. Tir tir titriyordu. Kendinize gelin, kendinize bakın. Bırakın titremeyi. Gelin mağaramıza dönelim. Siz dua ile geçirirsiniz günlerinizi. Ben dilenmekle. Akşamları da bir lokma ekmek başına oturur. Tanrı'dan söz ederiz. Ateş saçan gözlerinden korktuğumdan yavaş, tatlı bir sesle konuşuyordum. Ama o ta zeytinlik tepesindeydi. Söylediklerimi işitmiyordu. Titriyordu diye mırıldandı yeniden. Titriyordu ama tası tuttuğu gibi bir dikişle dibini buldu. Kolumu bırakarak kararlı bir davranışla kentin kapısından girdi. Sonra dönüp elini kaldırarak bana baktı. Yürü dedi yüksek sesle derken hemen ardından fısıldadı. İsa yardımcım ol. Bir koşuda yetiştim. Acısını sezmiştim. Ben de o acıyı paylaşmak için yaklaştım. İnsanoğlunun ruhu neye benzer diye sorup duruyordum kendi kendime. Francesco'nun solgun yüzüne, vücudunu baştan başa kaplayan ürpertilere bakarak. İnsan ruhu neye benziyor? Yumurta dolu bir yuvaya mı? Gözlerine bakarak, yağmur bekleyen susuz toprağa mı? İnsan ruhu bir ah idi, göklere yağan bir inilti. Francesco dönüp bana baktı. İstersen dön git Leo kardeş. Gitmiyorum diye cevap verdim. Siz gitseniz de ben buradayım. Gidebileydim, kaçabileydim ah ama ne çare. Gözlerini göğe kaldırdı. Yüzün suyun ardında, ekmeğin ardında, her öpücüğün ardında, susuzluğun, açlığın, iffetin ardında hep senin yüzün. Rabbim nasıl kaçabilirim ki senden? Sıçraya seke ilk dar sokağa girdi. Çok geçmeden de Piazza San Giorgio alanına vardı. Orada sıçrayıp oynamaya, ellerini çırparak bağırmaya başladı. Gelin, hepiniz gelin. Yaklaşın, işitin yeni çılgınlığı. Kentlilerin yüklü eşekleriyle bağlardan, kavun tarlalarından dönmekte olduğu saatti. Tüccarlar ve zanaatçılar dükkanlarını kapıyor, bir kadeh şarap almak ve dostlarıyla tatlı tatlı çene çalmak için kahvelerde toplanıyorlardı. İhtiyar kadınlar kapılarının önündeki kaldırımlara oturmuşlardı. Gözleri iyi görmez olmuştu bu kadınların ama umursadıkları yoktu. Çünkü nicedir Assisi'nin sokaklarını, halkını ve eşeklerini seyretmekten bıkmışlardı. Bir yanda genç kızlar ve delikanlılar yıkanıp taranmışlar, bayramlık giysilerini giymişler, uzun dar kent boyunca bir aşağı bir yukarı piyasa edip duruyorlardı. Bulutlar dağılmıştı, serin bir meltem esiyordu. Kızların saçlarındaki kurdeleler havada uçuşuyor, delikanlılar gittikçe kızışıyor, kadınlara özlem ve istekle bakıyorlardı. Meyhanelerde lavta sesleri duyulmaya başlamıştı. Birden kahkaha, çığlık ve yuhalar birbirine karıştı. Herkes dönüp baktı. Francesco eteğini sıvamış, alanın bir yanında sıçrıyor oynuyordu. Gelin, hepiniz gelin diye sesleniyordu. Gelin kardeşler, gelin işitin yeni çılgınlığı. Ardından çocuk sürüleri kovalıyor, onu taş yağmuruna tutuyorlardı. Ben arkasını kollamaya çalışıyor, değneğimle meydan okuyordum. Ama her sokaktan yeni sürüler peydah oluyordu. Derken hepsi bir araya gelip Francesco'ya atıldılar. O istifini bozmadan gülerek sesleniyordu. Bana bir taş atanı Tanrı bir kere, iki taş atanı iki kere, üç taş atanı üç kere kutsasın. Bunun üzerine büyük bir taş yağmuru başladı. Alnından ve çenesinden kan akmaya başlamıştı. Kentliler kahkahalar atarak meyhanelerden dışarı uğruyorlardı. Assisi'nin köpekleri bile kışkırtılmıştı. Hep birlikte Francesco'ya havlamaya başladılar. Taşların bir kısmı da bana gelsin diye yanında duruyordum. Ama o beni bir kenara itti. Kendinden geçmiş, kan içinde sıçrıyor, oynuyordu. İşitin kardeşler diye bir hava tutturmuştu. Yeni çılgınlığı işitin. Herkes kahkahadan kırılıyordu. Delikanlılar ıslık çalmaya, miyavlamaya ve sesini örtmek için havlamaya başlamışlardı. Eski tapınağın sütunları çevresinde toplaşan genç kızlar çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Karşıki meyhaneden biri bağırdı. "Hey, Bernardone'nin oğlu, şu zevk düşkünü Francesco değil misin sen? Söyle bakalım neymiş yeni çılgınlığım dediğin, neymiş duyalım." "Söyle, söyle, söyle" sesleri geliyordu dört bir yandan kahkaha tufanları arasından. Francesco tapınağın basamaklarına çıktı. Yuhalamakta olan kalabalığa dönüp kollarını açtı ve avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. "Seviniz adoslar, seviniz, seviniz birbirinizi" derken oynaya sıçraya, avazı çıktığı kadar bağırarak alanın bir köşesinden ötekine koşmaya koyuldu. Kocaman bir konağın balkonundan bir kız eğilmiş bakıyordu. Bakıyor ve ağlıyordu. "Clara" diye bir ses duydu içinden. "Clara." Ama kız yerinden kıpırdamadı. Kanım dondu birden. Bir gürültü koptu. Kalabalık yol açtı. Yuhalar sustu. Koca bir dev atıldı ileri. Francesco'yu ensesinden yakaladı. Babası Sior Bernardone idi. "Yürü" diye gürledi oğlunu tartaklayarak. Francesco tapınağın sütunlarından birine yapışmıştı. "Nereye?" diye bağırdı. "Bir yere gitmem ben." "Yürü eve. Benim evim burası. Alanın ortası. Beni yuhalayan şu kadınlar ve erkekler de analarım babalarım benim." Bernardone kudurdu. Koluyla belinden sararak oğlunu sütundan koparmaya çalıştı. "Bir yere gitmem" diye çığırıyordu Francesco sütuna daha bir sarılarak. "Anam babam yok benim, evim barkım yok, bir tanrım var." Bir ara duruldu derken yeniden bağırmaya başladı. "Bir tanrım var, bir tanrım var." Kalabalık kahkahalarla gülüyordu. "Zaman öldürecek soytarımız yoktu şimdiye kadar" dedi fare suratlı biri. Sabatio idi, tanıdım onu. "Şimdi Tanrı'ya şükür, Bernardone'nin oğlu çıktı. Hey Francesco, Tanrı'nın eğitilmiş ayısı, sıçra haydi, oyna bizim için." Herkes katıla katıla güldü. O sırada Assisi piskoposu alandan geçiyordu. İnce sesli, iyi yürekli, kendi halinde, saygıdeğer bir adamcağızdı. Cehennemde, cennette tir tir titretirdi onu. Durmadan yalvarırdı şeytana pişman olsun, gürültüsüz patırtısız cennete dönsün diye. Artık karşı koymayı bıraksın diye yakarırdı ona. Bu akşam kentin yoksul mahallelerini gezmeye çıkmıştı. Ardından gelen yardımcısının elinde boş bir sepet vardı. Piskopos yoksullara dağıtsın diye sepeti doldurmak istemişti. Elinde uzun fil dişi saplı asası, yürürken bağırışmalar duydu ve durdu. Francesco hala bağırıyordu. "Tanrı'dan başka evim yok, Tanrı'dan başka." Halkın gülmekten göbekleri çatlayacaktı neredeyse. Piskopos birinin tehlikede olduğunu sezdi ve Tanrı'nın Assisi temsilcisi olduğu için o an yardım etmek istedi. Elinden geldiği kadar adımlarını sıklaştırarak yaklaştı. Karanlık basmamıştı henüz. Alacakaranlıkta piskopos Francesco'yu gördü ve tanıdı. İhtiyar Bernardone de tepesine binmiş, oğlunu tartaklayıp duruyordu. Piskopos asasını kaldırdı. "Sior Bernardone," dedi pes bir sesle, "civarın ileri gelen adamlarındansınız. Herkesin gözü önünde böyle sahneye çıkmanız ayıp. Oğlunuzla anlaşamadığınız noktalar varsa makamımıza buyurun da bir karara varalım." Francesco'ya döndü. "Yavrum," dedi, "karşı koyma. Tanrı'ya sesleniyordun. Ben Tanrı'nın Assisi'deki temsilcisiyim. Benimle gel." Francesco sütunu bıraktı, beni yanında gördü. "Sen de gel Leo kardeş," dedi. "Tırmanış başlıyor." Önde piskopos ilerliyor, Francesco ile ben de ardından gidiyorduk. En arkadan da homurdana homurdana ihtiyar Bernard öne geliyordu. Alçak bakışlı, gözlerini yere dikmiş, kaynaşarak geriden izleyen halk arada epey bir mesafe bırakmıştı. Francesco bir ara bana döndü. Leo kardeş, korkuyor musun, utanıyor musun diye sordu yavaşça. Bak yine sana diyorum, dönüp gitmek istiyorsan dön git. Sen niçin katılacaksın bu işe? Git. Seninle olduğum süre Francesco kardeş, ne korkuyor ne de utanıyorum. Ömrüm boyunca bırakmayacağım seni. Henüz vaktim var diye üsteledi. Acıyorum sana, git. Bunun üzerine kendimi tutamadım. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Francesco yavaşça omzuma dokundu. Peki, peki, Tanrı'nın küçük aslanı, kal. Piskoposun makamına vardık. Karanlığın büründüğü avluya girdik. Ardımızdan insan sürüsü itişe kakışa içeri girdi. Aralarında Bernardone'nin oğlunun nasıl düştüğünü görmek için can atan, kentin ileri gelenleri de vardı. Uşaklar avizeyi yaktılar. Büyük salon aydınlandı. Piskoposun tahtının yukarısında, üstünde güzel, besili, tombul, pembe yanaklı bir İsa'nın asılı olduğu haç vardı. Piskopos istavroz çıkararak tahtına kuruldu. Sior Bernardone sağında yer aldı. Francesco da soluna geçti. Francesco'nun arkasında 5-6 ileri gelen, daha geride ise duvara yaslanmış duran halk vardı. O gece olan her şeyi bir bir hatırlıyorum. Piskoposun sözlerini, Francesco'nun tatlılığını ve parlaklığını, Bernardone'nin öfkesini. Ama bütün bunları çabuk anlatıp sadede geleceğim. Francesco'nun Tanrı ve insan karşısında durduğu ana. Dediğim gibi piskopos tahtına kuruldu ve istavroz çıkardı. Sior Pietro Bernardone dedi, Tanrı adına dinliyorum. Oğlunuzdan şikayetiniz nedir? Bernardone boğuk bir sesle çaresizlik içinde, oğlum olacak şu adam aklını oynattı. Deli düşleri görüyor, sesler işitiyor, sandığımdaki sepetimdeki altınlarımı alıp etrafa saçıyor. Yıkımım olacak benim. Yakın zamana kadar parayı eğlencelerde har vurup harman savuruyordu. Gençtir, gelir geçer deyip duruyordum kendi kendime. Ama artık bütün umudumu yitirdim. Serserilerle dolaşıyor, mağaralarda uyuyor, ortada fol yok yumurta yokken ağlıyor, gülüyor. Geçenlerde de tutturdu, kiliseleri onaracağım diye. Ama bu akşam iş çığırından çıktı. Assisi'ye gelip alanın ortasında, onun bunun kahkahaları arasında sıçrayıp oynamaya, türkü söylemeye başladı. Sülalemin yüz karası oldu. Artık oğlum değil benim. Başka bir söyleyeceğiniz var mı diye sordu piskopos, Bernardone'nin duraksadığını görerek. İhtiyar Bernardone kolunu oğlunun başının üstünde tutarak, Tanrı'nın ve insanların önünde onu reddediyorum ve miras hakkımdan yoksun bırakıyorum. Benim oğlum değil artık. İleri gelenlerle halk arasında boğuk fısıltılar başladı. Ama piskopos elini kaldırarak herkesi susturdu. Başı önüne eğik, dinlemekte olan Francesco'ya döndü. Kendini savunmak için söyleyeceğim var mı Francesco, İsa'nın oğlu? Hiçbirimiz önlemeye vakit bulamadan ansızın üstündeki kadife giysiyi çıkardı, tortop yaptı ve tek söz söylemeden yavaşça eğilip Bernardone'nin ayakları dibine koydu. Derken anadan doğuma ilerleyerek piskoposun tahtının önünde durdu. Sayın piskopos dedi, bu giysi de onundur. Geri veriyorum. Artık onun oğlu yok. Benim de babam yok. Böylece hesaplaşmış oluyoruz. Ağzımız açık bakıyorduk. Nice göz yaşla dolmuştu. Bernardone eğildi, giysiyi alıp koltuğuna sıkıştırdı. Piskopos tahtından indi, gözleri yaşlıydı. Cübbesini çıkarıp Francesco'nun çıplaklığını örttü. Niçin böyle yaptın yavrum diye sordu üzgün, parlarmış gibi. El alemin önünde utanmadın mı? Hayır piskopos, sadece Tanrı'dan utanırım ben, dedi Francesco alçak gönüllülükle. Sadece Tanrı'nın huzurunda utanırım. Bağışlayın beni piskopos. İleri gelenlere ve halka döndü. Kardeşlerim dinleyin bakın, Tanrı bana ne buyurdu? Şimdiye kadar Sior Pietro Bernardone'ye baba demiştim. Bundan böyle ağzımdan çıkacak söz gökteki babam olacaktır. Beni yeryüzüne bağlayan bağları koparıyorum. Hız almak için gerildim, yuvama kadar geldim, cennete dönebileyim diye. Budur kardeşler, işitin, budur yeni çılgınlık. İhtiyar Bernardone kendini tutamaz oldu. Ağzı köpürerek yumruğunu kaldırıp Francesco'ya indirmek üzereyken piskopos zamanında yetişip önledi. Onun üzerinde yetkiniz yok dedi. Öfkenizi dizginleyin Sior Bernardone. Bernardone vahşi vahşi bakındı. başı tütüyordu. Lanet savurmamak için dudaklarını ısırdı. Koltuğundaki giysiyi sımsıkı sıkıştırarak kapıyı çarpıp çıktı gitti. Derken psikopos bana döndü. Git de dedi. Bahçıvana söyle. Francesco'nun ayıbını örtecek eski giysilerinden birini versin. Dışarı koştum. Az sonra binlerce defa yamalanmış eski püskü bir hırkayla döndüm. Francesco sırtına tebeşirle bir hat çizip hırkayı giydi. Eğildi, psikoposun elini öptü. Sonra ileri gelenlerle halka döndü. Allah'a ısmarladık kardeşlerim dedi. Tanrı ruhlarınızı esirgesin. Psikopos avluya kadar Francesco ile birlikte yürüdü. Eğilerek kulağına şöyle dedi. Dikkat et Francesco, aşırı gidiyorsun. Tanrı böyle bulunur ancak psikopos diye cevap verdi Francesco. Psikopos olmaz der gibi başını salladı. Erdem bile ılımlı olmayı gerektirir, yoksa küstahlığa döner. İnsan ılımlılık sınırları içindedir. Tanrı bu sınırın dışındadır. Hedefim Tanrı psikopos dedi Francesco ve acele acele sokak kapısına doğru yürüdü. Kaybedecek vakti yoktu. Psikopos esirgeyicilikle ellerini kavuşturdu. Acele etme yavrum. Başının çevresinde mücadele, endişe ve kan görüyorum. Beni gelip görmeden mücadeleye başlama. İhtiyarım, hoş olmayan şeylere tanık oldum. Senin gittiğin yoldan gideli çok oluyor. Umarım sana yardımcı olabilirim. Gelir, hayır duanızı alırım psikopos dedi Francesco eşiği aşarak. Arkasından koştum, sokağa çıktık. Ay henüz doğmamıştı. Dışarısı zifiri karanlıktı. Gök bulutla kaplıydı. Islak bir yel esiyordu. Dağlara yağmur yağmış olmalıydı. Kul yoktu sokaklarda. Evlerde lambalar yakılıyor, halk akşam yemeğine oturuyordu. Bir süre sokak ortasında durduk. Nereye gidecektik? Hangi yöne? Ovaya mı, dağ mı? Çöle mi, insan kalabalıklarına mı? Tanrı sağımızda da vardı, solumuzda da, ovada da, dağda da. Her yol kutsaldı. Francesco hala kararsızdı. Sokağın ortasında kıpırdamadan duruyordu. Şimdi nereye Francesco kardeş diye sordum. Francesco sessizce çocuk gibi güldü. Cennete diye cevap verdi. Anlamadın mı? Yeryüzünü tekmeleyip elveda dedik. Sıçradık. İleri Leo kardeş Tanrı adına. Sağa döndü. Monte Subasio dağından yana. Kuzey kapısından çıktık. Vahşi ve ıssız bir toprağa girdik ve yokuş tırmanmaya başladık. Francesco uzun süre konuşmadı. Karanlıkta önümde gidiyordu. İnce vücudu yolu ikiye ayıran bir kılıç gibiydi. Kendisine büyük gelen yırtık pırtık hırkası ise rüzgarda kanat gibi çırpıyordu. Bana gelince yorgundum ve açtım.